Ayrım 10. Cezaevi arkadaşım Yılmaz Güney. Avni Bektaş. Sayfa 117. 8. koğuşta yaşam. Yılmaz Güney ve ben 8. koğuşa geldikten sonra kısa zamanda bu koğuşun tamamını sol görüşlerin kaldığı bir koğuş haline getirdik. 4. koğuş yine eskisi gibi çocuk koğuşu oldu. Buradaki devrimci arkadaşlar 8. koğuşa geldiler. Böylece onlara uygulanan tecrit bizim girişim ve çabamızda ortadan kalkmış oldu. Eskiden çocukların kendi koğuş avlarından başka yere çıkmalarına da izin verilmiyormuş. Bu durumu da bir takım görüşmeler yaparak ortadan kaldırdık. Cezaevinde yapılması gereken önemli değişiklikleri önce Yılmaz Güney ile aramızda konuşup karara bağlar, sonra ben önce müdürle, eğer onun yetkisini aşarsa savcı ile konuşurdum. Bu istek ve değişiklikleri bildirirken mevcut yasaların tanıdığı hakları göz önüne alarak teklifte bulunurdum. Elimizde ceza infaz yasası, cezaevleri yönetmeliği, tutukluların yararlanması gereken haklar, idare, tutuklu ilişkileri gibi bilgileri içeren dokümanlar vardı. Ben bir istekte bulunacağım zaman bu dokümanları da yanıma alır, orada belirtilen haklardan yararlanmak istediğimizi söylerdim. İçeride kaldığım süre boyunca talep ettiğimiz bütün hakların alındığını söyleyebilirim. Eskiden sadece kendi avlarına çıkmaları için izin verilen devrimciler, 8. koğuşa taşındıktan sonra 2. kısımda diğer tutuklulara tanınan bütün haklardan yararlanmaya başladılar. Sabah kapıları açıldıktan sonra 2. kısımda her istedikleri yere gitmek, istedikleri kimseyle istedikleri gibi konuşmak, cezaevinde yapılan maçlara iştirak etmek, maçları seyretmek gibi olanaklardan yararlanma imkanına da kavuştular. Ama gelin görün ki çoğu arkadaş bu olanaklardan faydalanmayı her nedense istemiyor, kendi yandaşları dışındaki tutuklularla ilişkiye geçmiyorlardı. Bu arkadaşların bir kısmı kendi fraksiyonlarındaki kişilerle kümeleşir, fısıltı halinde kendi kendilerini konuşurlardı. Bu durum benim tuhafıma giderdi. Onların bu davranışlarına aklım bir türlü ermezdi. Oysa bunların tecritten kurtulmaları, diğer tutuklularla bir araya gelip onlardan biri olduklarını usulünce onlara anlatmaları, amaçlarının ve mücadelelerinin ne adına ve kimler için olduğunu açıklamaları için bana tanınan bir yılın imtiyazdan vazgeçme pahasına çaba sarf etmiş ve bu duruma gelinmesini sağlamıştım. Cezaevine yeni girdiğimde o tarihe kadar hiç kimseye tanınmayan bir imtiyaza sahiptim. Çocuklarımla cezaevi müdürünün evinde görüşüyor, dilediğim görüşümü koğuşa kadar getiriyor, koğuşta onunla oturup yemek bile yiyebiliyordum. Yılmaz Güney ve devrimcilerle yakın ilişkiye girdikten ve onlara ekip başı olduktan sonra bütün bunlardan vazgeçmek zorunda kaldım. Bundan da hiçbir zaman pişmanlık duymadığımı söyleyebilirim. Ama çabalarımın amacına ulaşmaması beni ziyadesiyle üzmüştür. Bu durumu zaman zaman Yılmaz Güney ile de konuşurduk. Her konuşmamızda bana, bunlar küçük burjuva kökenli ya da burjuva özentisine sahip yarı aydın çocukları olduğu için böyle davranıyorlar. Burada kendileri dışındaki kişilerle konuşmayı ve onlarla ilişki kurmayı kendilerine yediremiyorlar, böyle davranmaları bundan dolayı, derdi. Daha önce de ifade ettiğim gibi, 8. koğuş yan yana dizilmiş 9 odadan oluşuyordu. Bu odaların ikisi 4 kişilik, diğerleri 10 ve 12 kişilikti. Normalde 80 kişi olması gereken koğuş mevcudu, gün olur 150 kişiye ulaşırdı. Böyle durumlarda çok sıkıntı çeker, o kadar insanı yatırmak, karınlarını doyurmak ve onların rahatını sağlamak için epey zorlanırdık. Yeni geleceklerin kaç kişi olduklarını önceden haber alırdık ama gelecekleri saati kesin olarak bilemezdik. Bazen gecenin bir yarısında, bazen sabaha karşı getirilirlerdi cezaevine. Hangi saatte getirilirlerse getirilsinler, bana haber verilirdi. Ben de kapı altına giderek onları alır, doğruca koğuşa getirirdim. Ben 8. koğuşa ekip başı olduktan sonra hiçbir sol görüşlü tutuklu, tecrit denilen o izbe koğuşa konulmamıştır. Buraya konulan kişiler de en fazla 2 gün tutulmuştur burada. 8. koğuşta kalanlar da ayrı ayrı fraksiyonlardan tutuklulardı. Bunlar kendileri gibi düşünenlerle aynı odada kalmayı tercih ederlerdi. Fakat bazen bunu gerçekleştirmek sayılarının az ya da çok olmasından dolayı mümkün olmazdı. Benim kaldığım süre içerisinde ODTÜ'den gelen dev solcular çoğunluğu teşkil ediyorlardı. Bunları İşçi Partisi'nin Devrimci Gençlik Birliği adını verdiği Gençlik Teşkilatı mensupları izlerdi. 8. koğuşta kalanlar 4 gruba ayrılmıştı. Bu gruplar kendi aralarında bir grup sorumlusu seçiyorlardı. Her grup bir hafta nöbetçi oluyor, koğuşta kalanların her türlü ihtiyacını giderme sorumluluğunu üzerine alıyordu. Gelen yemekler, paralar ve diğer nevaleler doğrudan nöbetçilere teslim edilir, bu nöbetçiler kanalıyla sekve idare edilirdi. Haftada bir bütün koğuştakilerle toplantı yapılır, bu toplantılarda eleştiri ve öz eleştiri yapılarak hem içerideki hem de dışarıdaki genel gidişat tartışılırdı. Ayrıca yeni gelen arkadaşlara cezaevi yaşama hakkında bilgiler verilir, uyulması gereken kurallar kendilerine anlatılırdı. Yapılan toplantıların başkanlığını genelde Yılmaz Güney yapardı, bazen de bu görevi ben üstlenirdim. Toplantılarda alınan kararlara herkes kayıtsız şartsız uymak zorundaydı. Hiç kimsenin özel bir yiyeceği, parası ya da istisnalar dışında malı olmazdı. Kime ne gelirse gelsin, koğuş nöbetçilerine teslim edilir, onlar da gelenlere ihtiyaç sahiplerini tevdi ederlerdi. Bir toplantıda tiryaki olanların hepsinin tek tip sigara içmesi kararlaştırıldı. İçilecek sigara birinci idi. Gelen kaliteli sigaralar satılacak, yerine birinci sigarası alınacaktı. Böylece satılan sigaralardan elde edilecek gelirle koğuşun ihtiyaçlarının kısmen de olsa karşılanması amaçlanıyordu. Bana haftada 4-5 karton piyasanın en kaliteli ve en iyi markası olan sigara gelirdi. Ama ben koğuş kararına uyarak herkes gibi birinci sigarası içerdim. Bu durum sağlığımı oldukça etkilerdi. Baktım ki çok öksürüyorum, küçük filtreli ağızlıklardan bol miktarda getirttim. Böylece kısmen de olsa zararı azaltmış oldum kendimce. Benim nöbet tuttuğum grup mevcudu en az olan gruptu. Bizim grupta ben, Yılmaz Güney, Yılmaz Güney'in yeğeni Abdullah, Apo, Halkın Kurtuluşu'ndan Binali Akpınar ve iki arkadaşı, Beşir Özmen adında bizim odada kalan siyasal bilimlerden bir arkadaş ve Kurtuluş adlı örgütten Yaşar Özbay ile Ramazan Deniz bulunuyorduk. Nöbet sırası bize geldiğinde koğuştaki arkadaşlar sevinçten havaya uçarlardı. Çünkü ben çok güzel yemek yapardım. Ne yemek yaparsam yapayım, büyük bir iştahla yenirdi. Çoğu zaman dışarıdan gelen yemek ve paralar yeterli derecede olmazdı. Böyle hallerde nöbet kimde olursa olsun koşup bana gelirler, arkadaşların doyurulması için yardım etmemi isterlerdi. Ben de dolaplarda ne varsa onlarla herkese yetecek kadar yemek yapar, bu sıkıntıyı arkadaşlara hissettirmemeye çalışırdım. Benim yaptığım yemek yiyenler tarafından anlaşılır, bu yemek Avni ağabeyin yaptığı yemek denilirdi. Bütün koğuşlarda iki tane meydancı olurdu. Bunlara iç meydancı ve dış meydancı denirdi. İç meydancı bütün koğuşun temizliğini ve bakımını yapardı. Dış meydancı da evlerden gelen yemek ve eşyaları sahiplerini taşır, teslim ederdi. Her iki meydancıya da makul bir para ödenirdi. Tabiatıyla bu paralar koğuşta kalan kişilerden toplanırdı. Bizim iç meydancımız yoktu. İçerideki bütün işlerimizi biz kendimiz yapardık. Dış meydancımız benim hemşerimdi. Para almak istemezdi ama biz yine de az da olsa bir miktar para verirdik. Kendisi Yozgat'a bağlı Çekerek kazasının 40 dilim adındaki Alevi Kürt köyündendi. Adı Hüseyin Turgut'tu. Okuma yazması yoktu ama cin gibiydi. Zeki, çalışkan ve çok dürüst birisiydi. Köyünden bir kız kaçırmış, kaçırdığı kızın yaşı küçük olduğu için ailesi kızı geri almış, kendisinden de davacı olmuşlardı. Olay Ankara'da olduğu için dava Ankara'da görülüyor, Hüseyin de Ulucanlar'da tutuklu kalıyordu. Hüseyin gariban bir insandı. Ailesinin durumu iyi olmadığından hem gelen gideni olmaz hem de parası pulu gelmezdi. Babası Hüseyin küçükken ölmüş, annesi bir başkasıyla evlenmişti. Annesinin bu evliliğinden bir kız kardeşi vardı. Kız kardeşi okumuş, yeni hemşire olmuştu. Hüseyin bana gelip bu kız kardeşine sık sık mektup yazdırırdı. Yazdığım bu mektuplar semeresini vermiş, annesi ve kız kardeşi ziyaretine gelir olmuşlardı. Her geldiklerinde beni de çağırır, ailesiyle görüşüp tanışmamı isterdi. Ben de Hüseyin'i kırmazdım, gidip konuşurdum onlarla. Hem Hüseyin hem de annesiyle kız kardeşi çok memnun olurlardı. Benim çıkacağım iyice anlaşıldıktan sonra Hüseyin benden köylerine gitmemi, hem köyünün hem de bizim bütün yöremizin en saygın kişilerinden olan Abidin dedeyle görüşmemi, kızın babasını ikna etmemizi ve onları barıştırmamızı istedi. Tahliye olduktan sonra Hüseyin'in bu isteğini yerine getirdim. Yanıma aynı zamanda yeni evlendiğim eşimin amcası ve bizim yörelerin en hatırı sayılır kişilerinden olan Abidin dedeyi de çok iyi tanıyan Ahmet Çavuş'u da alarak 40 dilim köyüne gittim. Abidin dedeyi bulduk fakat onu bu konuda ikna edemedik. Vaktiyle Hüseyin Abidin dedeye bir yanlışlık yapmış. Bu nedenle Abidin dede Hüseyin için hiçbir girişimde bulunmayacağını söyledi. Çok ısrar etmemize rağmen bizi kırma pahasına sözünden vazgeçmedi. Biz de bir şey yapamamanın üzüntüsüyle eli boş geri döndük. Daha sonra öğrendiğime göre Hüseyin bu suçtan 2,5 yıl ceza almış. Ceza aldıktan sonra önce Kırşehir kapalı cezaevine, daha sonra da Niğde Tarım Açık cezaevine gönderilmiş. Cezasının bitmesine çok az bir zaman kala Niğde Tarım Açık cezaevinden firar etmiş. Gelip Ankara'da beni buldu, durumunu anlattı. Ben o sıralarda Çanakkale'nin Biga ilçesinde yeraltı telefon şebekesi inşaatı yapıyordum. Hüseyin'i alıp oraya götürdüm. Orada uzun müddet çalıştı. İsim olarak soyadı olan Turgut'u, soyadı olarak da annesinin soyadan aldığı Anar'ı kullanıyordu. İnşaatta çalışanların tamamı bizim memlekettendi. Hüseyin bir gün akşam onlarla konuşurken, benim cezaevindeyken kendisini tanıdığımı, tarım cezaevinden firar ettiğini ve kaçak olduğunu ağzından kaçırıyor. Durumu öğrenen diğer işçiler bunu sıkıştırıyorlar. Bir gün bu durumu bana anlattı ve rahatsız olmaya başladığını söyledi. Hüseyin'i alıp Çanakkale'ye götürdüm. Hesabını fazlasıyla ödedim ve bir otobüs bileti alıp onu İstanbul'a gönderdim. Çok zaman sonra cezaevinde beraber yattığımız bir arkadaşla karşılaştığımda bana bizim meydancı Hüseyin'i İstanbul Taksim'de pezevenklik yaparken gördüğünü söyledi. Çok üzüldüm. Bu düzende ihtiyaç herkese her şeyi yaptırıyordu. Zaman zaman yaptığımız toplantılarda çok enteresan tekliflerle karşılaşırdık. Bazen de gruplar arasında sonu kavga ile biten tartışmalar olurdu. Bilhassa öğrenci olan, devrimciliği sadece özenti olarak benimseyen, halktan kopuk, orta dereceli memur çocukları, hayali olarak devrim yaparlar, devrim sonrası düzende herkese tek tip elbise, eşit ücret ve eşit yiyecek verirlerdi. Böyle durumlarda ben, ne diyor bunlar gibilerinden Yılmaz Güney'in gözüne bakardım. O ise üzüntülü bir şekilde gülümser, halkı yanıltmamaları için böyle konuşanları ikna etmek amacıyla epey çaba sarf ederdi. Bir akşam yine toplanmış, idarenin mahkumlara yaptığı kötü muameleden dolayı Adana cezaevinde başlatılan açlık grevine ne gibi bir katkıda bulunuruz, haklı davalarında onların yanında olduğumuzu nasıl yansıtırız diye tartışıyorduk. Sonunda bizim de sembolik olarak açlık grevi yapmamız önemsendi. Fakat bunun kaç güne sınırlı tutulması üzerinde mutabakat sağlanamıyordu. Kimi bu grevin 30 gün olmasını, kimi 10 gün olmasını, kimi de serbest bırakılmasını, yani isteyenin istediği kadar greve katılmasını öneriyordu. Açlık grevine 10 gün ve daha fazla süreyle katılmak isteyenler, deneyimsiz, hayalci kişilerdi. Sonunda grev süresi en fazla 10 güne sınırlandırıldı. İsteyen, daha az gün greve iştirak edeceği gibi kendine güvenemeyenler ve rahatsız olanlar da hiç iştirak etmeyebileceklerdi. Benim bu konuda hiç deneyimim olmadığı için düşündüm, 3 gün dayanabileceğime karar verdim ve bu durumu açıkladım. Yılmaz Güney midesinden rahatsız olmasına karşın 10 gün açlık grevi yapacağını söyledi. Diğer birkaç hayalci de 10 gün olarak bildirdiler açlık grevi sürelerini. Ben Yılmaz Güney'e bu kadar gün aç kalmasının midesine çok zarar vereceğini söyleyerek greve daha az bir süre katılmasını söylediysem de kabul ettiremedim. O, benim konumumdaki bir kişi sonuç ne olursa olsun örnek olmalı diyordu. Dediğini de yaptı ve 10 gün yemeden aç kaldı. O 30 gün olsun, 20 gün olsun diyenler grevin daha 3. 4. gününde dökülmeye başladılar. 10 günlük süreyi sadece 3 kişi bitirdi. Bunlar Yılmaz Güney, Ramazan Deniz ve Yaşar Özbay'dı. Açlık grevine başlamadan önce ikinci kısımdaki bütün koğuşları dolaşarak arkadaşları durumu anlatmış, yapacağımız grev süresi içinde görüşe çıkmamalarını rica etmiştik. Bütün kısımdaki arkadaşlar bu isteğimizi canı gönülden desteklemişler. Açlık grevi süresince bütün bu koğuşlarda kalanlar devrimcilerin bu eylemini desteklemek amacıyla görüşe çıkmamışlardı. O gün görüş yeri ana baba gününe dönmüştü. Arkadaşlara gelen bütün görüşçülerin yanına gidip gelenlere durumu anlatıyor, onlara merak edilecek bir şey olmadığını söylüyordum. Yine de içeride bir şeyler olduğunu zannederek çok üzülenler oluyordu. Açlık grevine başlamadan önce görüşe gelenlere dağıtılmak üzere içeride Yılmaz Güney'in el yazısıyla bir bildiri hazırlanmış. Bu bildiri dışarı gönderili fotokopi yaptırılarak çoğaltılmıştı. O gün bu bildiriler örgütlü arkadaşlar marifetiyle görüşe gelenlere ve basına dağıtılıyordu. Bizim bu grevimiz o tarihlerde inanılmaz ölçüde ses getirmiş, günlerce gazete sütunlarından inmemişti. Zaman zaman başka illerin cezaevlerinde kalan, cezası kesinleşmiş devrimci arkadaşlar da hasta olduklarını ileri sürerek tedavi olmak maksadıyla Ulucanlara gelirlerdi. Bu arkadaşlar geldiklerinde doğal olarak bizim koğuşumuzda kalırlardı. Böyle durumlarda onlarla bir arada olmak, görüş alışverişinde bulunmak, Yılmaz Güney'i çok sevindirir, mutlu ederdi. Ben de bu arkadaşları tanımaktan, onların anılarını ve nasıl mücadele ettiklerini kendi ağızlarından dinlemekten, onların bilgi ve deneyimlerinden yararlanmaktan son derece memnun olurdum. Ben içerideyken tedavi amacıyla gelenlerin hepsi de Niğde cezaevinde kalan ve cezaları kesinleşmiş olan arkadaşlardı. Bu gelenler geliş sırasıyla Dündar Erenler, Hacı Tonak, Hasan Ataoğul ve Osman Bahadır'dı. Hepsi de idamdan yargılanmış, cezaları ömür boyu hapse çevirmiş devrimcilerdi. Dündar Erenlerin dışındakiler Halkın Kurtuluşu fraksiyonuna mensuptu. Dündar Erenler ise doktorcuydu. Yılmaz Güney bu arkadaşlarla oturur, saatlerce karşılıklı konuşur, görüş alışverişinde bulunurdu. Böyle durumlarda, yani karşılıklı konuşurlarken, Yılmaz Güney'in yanında mutlaka kağıt kalem bulunur, kendince önemli saydığı bazı bilgileri not ederdi. Bu konuşmalar genellikle iki kişinin karşılıklı konuşması şeklinde geçer, yanlarında başkalarının bulunmamasına özen gösterirlerdi. Hacı Tonak'la Osman Bahadır, deniz gezmişlerin mücadele arkadaşlarıydı. Her ikisi de hem kentte hem de kırsalda birçok eylemin içinde olmuşlardı. Cezaevi yaşamım boyunca Yılmaz Güney'den sonra en çok sevip takdir ettiğim kişilerden biri Hacı Tonak'tır. Kendisi telimin tam anlamıyla bir teorisyendi. Kendisiyle konuşmaya başladığınızda vaktin nasıl geçtiğini anlayamazdınız. Beyni sanki bilgi deposuydu. Konuşmaları duru ve anlaşılır ifadeler taşırdı. Ayrıca Nurhak'ta silahlı mücadele eyleminde bulunmuştu. Malatyalı bir Alevi kökenliydi. Yılmaz Güney de kendisini çok severdi. Ben solu ve solcuları cezaevinde tanıdım. Cezaevine düşene kadar solculuğum yüzeysel ve bilimsellikten uzak, kulaktan dolma, asla astarı olmayan bilgilere dayanan, daha ziyade duygusallık içeren bir solculuktu. Bana göre solun ülkemizdeki tek temsilcisi CHP, tek lideri de Ecevit'ti o tarihlerde. Ecevit ortanın solu diyordu. Toprak işleyenin, su kullananın olacak diyordu. Kalkınmanın köylerden başlayacağını, bu düzenin değişeceğini, hakça bir paylaşımın olacağını, ezenin ve ezilenin olmayacağını söylüyordu. Halk benim de içinde olduğum büyük bir kesim, bu adalı sözlere inanmış, ona umut gözüyle bakmaya başlamıştı. Artık halkın büyük bir kesimi ona, umudumuz Ecevit diyor, kendinden biri sanarak Karaoğlan lakabını takıyordu. Dağlar taşlar, umudumuz Ecevit, Karaoğlan yazılarıyla dolu taşıyordu. Bütün bunların bir aldatmacı olduğunu, halkı uyutmak ve gerçek solculuğu örtmek, üstünü kapatmak amacıyla uydurulmuş söylemler olduğunu cezaevinde öğrendim. 35 yıllık yaşamımın beyhude akıp gittiğini burada fark ettim. Halkın büyük çoğunluğuna göre bugün de öyle empoze edilir, Ecevit, ülkemizin en temiz ve en dürüst lideriydi. Oysa sırf başbakan olmak için bir başka partinin 11 milletvekilini ayartıp onların tamamını bakan yaparak eşine ender rastlanan yolsuzlukların yapılmasına sebep olan da oydu. Kendi partisinden aday olmak isteyen tertemiz, bilgi ve deneyimli birçok kişiyi veto eden, onlar bağımsız milletvekili olunca da kendisinin başbakanlığını desteklemeni isteyen yine oydu. İşte Ecevit, böyle tertemiz, böyle dürüst bir liderdi. Bütün bunları anlamam ve çıplak gözle görebilmem için cezaevine düşmem ve devrimcilerle Yılmaz Güney'i tanımam gerekiyormuş. İnanın zaman zaman keşke daha önceleri cezaevine düşüp bu arkadaşları tanısaydım dediğim çok olmuştur. Hiçbir insan cezaevine düşmeyi hem kendisine hem de yakınlarına binbir sıkıntı yaşatmayı istemez elbette. Ancak insanın bir takım gerçekleri objektif olarak görebilmesinin bazı musibetleri birebir yaşamasıyla mümkün olduğu da bir gerçek. Tıpkı benim yaşamımda olan değişiklik gibi. Ben cezaevine düşüp bir takım gerçeklerle birebir yüz yüze gelmeseydim, o eski subjektif değer yargılarıyla yaşantımı sürdürecektim. Cezaevine düşene kadar bilimsel bir bilgiye ulaşmak için hiçbir çaba içinde olmamıştım. Benim bilgi dağarcığım kulaktan dolma, dinlediğim ve doğru kabul ettiğim bilgilerden başka bir şey değildi. Ülkemizde yaşayan insanların büyük çoğunluğu da aynen benim gibiydi. Cezaevine düşüp bizim ve bizim gibi ülkelerin insanlarının nasıl uyutulduğunu, beyinlerinin nasıl boş bilgilerle doldurulduğunu, nasıl istismar edildiğini öğrendiğimde o tarihe kadar yaşamımın beyhude geçip gittiğini ancak anlayabildim. Cezaevi bana yalnız bunları değil, ülkemizde kendilerine solcu diyenlerin, devrimci diyenlerin nasıl dağınıklık içinde olduğunu, halktan ne kadar kopuk ve uzak olduğunu, sırf kendi düşüncelerinin doğruluğunu kabul ettiremedikleri için ayrı ayrı fraksiyonlar kurduklarını, bölünüp parçalandıklarını da öğretti. Cezaevinde kaldığım süre içerisinde, bilhassa 8. koğuşa ekip başı olduktan sonra yaşayıp gördüklerim beni bazı zamanlar çok üzmüştür. Daha önce de değindiğim gibi bu koğuş, sevgili dostum ve can kardeşim Yılmaz Güney'in başını çektiği organizasyonla tamamen devrimci çizgideki kişilerden oluşmuştu. Buradaki yaşam koşullarının tamamı sol sistem yaşam koşullarının gerektirdiği biçimde sürdürülüyordu. Burada hiç kimsenin bireysel bir varlığı bulunmuyordu. Her ihtiyacımızı ortaklaşa gideriyor, her işimizi ortaklaşa yapıyorduk. Bu bir avuç kavuşta bile bir sürü fikir ayrılıkları yaşanıyordu. Her grup kendi fikir ve görüşlerinin doğruluğunu savunuyor, kendi düşüncesinde olmayanları revizyonistlik ve oportünistlikle suçluyordu. Bu suçlamalar bazen kanlı bıçaklı kavgalara kadar varıyordu. Bir akşam yine 9 numaralı odada toplanılmış durum değerlendirmesi yapılıyordu. Söz dönüp dolaşıp o tarihlerdeki Sovyet Rusya'nın sosyalist mi yoksa sosyal faşist mi olduğu konusuna geldi. Bugün olduğu gibi o günlerde de devrimciliği kimseyle paylaşmak istemeyen ve kendilerinden başka devrimci bir kuruluşun olmadığını her fırsatta dile getiren, yeryüzünde Çin'in dışında sosyalist bir ülkenin bulunmadığını söyleyen, adeta Mao'ya tapan ve onu ilahlaştıran Doğu Perinçek'in başını çektiği işçi partisi mensupları, hiç gereği yok iken pat diye Sovyetlerin sosyal faşist olduğu tezini ortaya attılar. Koğuştaki mevcutları, en az işçi partililer kadar olan Halkın Kurtuluşu Örgütü mensupları ise, onların bu teşhisinin doğru olmadığını, asıl Çin'in böyle bir çizgide olduğunu söyleyerek ortalığı alevlendirmeye başladılar. Tartışma uzadıkça uzadı. Tartışma uzadıkça tartışmanın dozu da yükseliyordu. Sonunda olan oldu. Karşılıklı küfürler, hakaretler savrulmaya başlandı. Ben ve Yılmaz Güney ne yapsak ortalığın yatışmasını sağlayamıyorduk. Kimse bizi dinlemiyordu. Sonuçta tartışmam falçatalı, bıçaklı kavgaya dönüştü. O tarihe kadar farkına varmadığım ve hiç kimseden beklemediğim bir şekilde bıçaklar, şişler, falçatalar fora edildi. Taraflar birbirlerine saldırmaya başladılar. Bu durum karşısında ilk defa bu koğuşa geldiğimi, bunlar için bana tanınan bütün imkanlardan vazgeçtiğime pişman oldum ve toplantı yerini öfkeyle terk ederek odama gittim. Aradan çok geçmeden Yılmaz Güney de kalem ve not defterlerini toplamış olarak odaya döndü. O da en az benim kadar öfkeli ve olanlara üzülmüş görünüyordu. Bir müddet sessizce birbirimizin yüzüne baktık. İkimiz de doluyduk ama birbirimizi kırmadan nasıl hareket edeceğimizi konuşmak için gergin havanın yumuşamasını bekliyorduk. Ben daha fazla beklemeden söze girdim ve artık bu koğuşta durmamın bir anlamının kalmadığını, bunların ne düşündüklerini ve neyi amaçladıklarını anlamakta güçlük çektiğimi, bunların yaptıklarının kolay affedili bir hareket olmadığını, her iki grubun da sadece görünürde devrimciliği kimseye bırakmamalarına rağmen, yaptıkları hareketin faşistleri bile aratmayacak nitelikte olduğunu, ülkemizin bir yığın sorunu olduğu meydandayken, başka ülkelerin sosyal faşist ya da sosyalist olup olmadığını tartışarak birbirlerine girmelerinin, hiç kimseye bir yarar sağlamayacağını söyledim ve daha bir yıl istemkar laf ettim. Yılmaz Güney beni sükunetle ve sözlerimin arasına girmeden dinledikten sonra bana tamamıyla katıldığını, bunların ezilmemelerini, rahat hareket etmelerini, toplumla kaynaşıp onların sorunlarını yakından tanımalarını, düşüncelerini bu yönde yoğunlaştırmalarını arzu ettiği için yapmadığı fedakarlığın kalmadığını, ben de dahil bilmeyenin olmadığını, bu yapılanların bilinçli olarak yapılmadığını, sırf birbirlerine üstünlük gösterisi yapmak için böyle hareket ettiklerini söyledi. Bu konuşmadan sonra ikimizin de komünden ayrılması gerektiğini ve bunları kendi hallerine bırakmaya karar verdik. Her ikimizi de en çok üzen, yıllarını devrimci mücadeleye adayan, bu uğurda canını bile vermeye göze alan, döneminin en önde gelen devrimcilerinden, Halkın Kurtuluşu Örgütü liderlerinden Osman Bahadır'ın da bu kavganın başını çekmesiydi. Osman Bahadır, Niğde cezaevi mahkumuydu. Hastalığı nedeniyle tedavi olmak amacıyla Ankara Ulucanlar cezaevine gelmişti. Yani bizim misafirimiz sayılırdı. Yılmaz Güney olsun, ben olayım, kendisine olağanüstü ilgi gösterir, onun incinmemesi için elimizden gelen gayreti sarf ederdik. Biz ondan kavgayı kızıştırmasını değil, yatıştırıcı olmasını beklerdik. Ama o aksini yapmış, kavgayı başlatan ve devam ettiren kişi olmuştu. Bizim ona kırgınlığımız bu yüzdendi. Kavganın hemen ardından gece nöbetindeki bütün gardiyanlar bizim koğuşa doluşup durumun ne olduğunu, kavga edenleri ifade almak için idareye götürmek istediklerini ve bunları kendilerine vermemizi istediler. Ben sorumlu baş gardiyanının koluna girerek bizim odaya götürüp öyle büyütecek bir olayın olmadığını, bu işi idareye intikal ettirirse zararlı çıkacağını, her şeyi kendi aramızda çözdüğümüzü söyleyerek buna mani oldum. Olay da idareye intikal ettirilmeden kapatıldı. Kavga sonrasında o güne kadar yürütülen birlik de bozuldu. Her grup kendi başına hareket etmeye başladı. Şimdi tam olarak hatırlamıyorum ama en az 4 ya da 5 ayrı komün oluşmuştu. Komün dağıldıktan sonra koğuşta bir başıboşluk hüküm sürmeye başladı. Bir de koğuşta kalanların birçoğu öğrenci ve başka illerden gelenler olduğu için yiyecek sıkıntısı da çekiyorlardı. Bana ve Yılmaz Güney'e her gün en az 10 kişilik yemek gelirdi. Bizim komünün mevcudu 6 kişiydi. Bir müddet bize gelen yemeklerin fazlasını bebeler koğuşundaki kimsesizlere gönderdik. Fakat günler ilerledikçe sıkıntı çeken arkadaşların durumu bizi üzmeye başladı. Bilhassa Yılmaz Güney bu duruma çok üzülüyordu. O koğuşta kalan herkesi aynı derecede sever, üzerlerine titrerdi. Herhangi biri en ufak bir rahatsızlık geçirse kendisi için özel olarak gelen perhiz yemeğini yemez, rahatsız olan kişiye yedirirdi. Kavgadan bir hafta kadar sonra kavga eden iki grup bir de baktık ki canciğer kuzu sarması olmuşlar, adeta aralarından su sızmaz olmuş. Sonradan Halkın Kurtuluşu Örgütü de Sovyetlerin sosyal faşist olduğunu kabul etmiş ve böylece aralarındaki görüş ayrılığını gidermişler. Durum böyle olunca küslük de birbirlerine ettikleri onca hakarete tatlıya bağlanmış. Koğuştaki birlikteliğin dağılmasından sonra her bakımdan sıkıntılı olan arkadaşların durumları yine eski haline dönmüş oldu. Kavga sonrası komünün parçalanması, koğuştaki başıboşluk beni ve Yılmaz Güney'i büyük ölçüde endişelendiriyordu. Bunca zahmetlerle bir araya getirdiğimiz, her bakımdan sıkıntıları en alt düzeye indirdiğimiz koğuş düzeninin incir çekirdeğini doldurmayacak meseleler yüzünden berbat olacağından ve prestijimizi büyük ölçüde zedeleyeceğinden korkuyorduk. Bu durumun giderilmesi ve yeniden bir araya gelinmesi için bir takım girişimlerde bulunmayı kararlaştırdık ve en kısa zamanda her grubun lider durumunda olanları 9 numaralı odada toplanmaya ve genel bir değerlendirme yapmaya çağırdık. Toplantıda ilk konuşmayı Yılmaz Güney yaptı ve şunları söyledi. Bakın arkadaşlar, bizler bu koğuşa gelmeden önce bütün sol görüşlü arkadaşlarımız cezaevindeki toplumsal yaşamdan tecrit edilmiş bir biçimde yaşıyorlardı. Yani cezaevinde ikinci bir ceza uygulanıyordu sizlere. Ben ve Avni Bektaş arkadaşımızın girişimimiz de bu durumu değiştirmek, diğer mahkumların yararlandığı haklardan sizlerin de yararlanmasını sağlamak için bir yığın fedakarlıkta bulunduğumuzu bilmenizi isterim. Biz sizlerin cezaevi koşullarında ne kadar iyi yaşanması gerekiyorsa o kadar iyi yaşamanızı istiyoruz. Meselelerimizi konuşarak eleştiri ve öz eleştiri çerçevesinde halletmeliyiz. Bizim birinci derecedeki görevimiz burada birbirimizi yemek, birbirimize üstünlük sağlamak olmamalı. Bizim de içinde bulunduğumuz ikinci kısımda 600'e yakın tutuklu ve hükümlü bulunmakta. Bu mahkumların her biri başka başka kesimlerden gelen kişilerdir. Bizler her bakımdan bu insanlara örnek olmak, bunlar üzerinde çok iyi intibalar bırakmalıyız. Çünkü devrimci faaliyetin her aşamasında bu insanlara ihtiyacımız var. Gerek içerideyken, gerekse dışarıda diyalogla çözülecek sorunları zor kullanarak çözmeye kalkmamalıyız. Bu durum hem içeride hem de dışarıda bizlere büyük ölçüde zarar verir. Sanıyorum bu durumu inkar edecek arkadaşımız yoktur herhalde. Bu nedenle şimdi ben sizlerden bugüne kadar yapılan hatalardan dolayı öz eleştiri yapmanızı, kusurlu olanların birbirinden özür dilemesini istiyor ve koğuşumuzdaki birlikteliğin yeniden tesisine katkıda bulunmanızı bekliyorum. Bu konuda sizler ne diyorsunuz? Bütün grupların sözcüleri teker teker söz olarak hatalı olduklarını ve bu tutumları nedeniyle bütün arkadaşlardan özür dilediklerini, bundan sonra böyle durumların olmaması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söylediler. Konuşmalardan sonra başta kavga edenler olmak üzere herkes birbirine sarılarak öpüşüp barıştı. Böylece işler tatlıya bağlanarak yeniden bütün arkadaşların bir arada olduğu komün tesis edildi. Yeniden görev bölümü yapılarak komün nöbetçileri ayarlandı, çaylar demlendi, toplantı öncesinde, toplantıdan sonra yenilmesi için bazı yiyecekler hazırlamıştık. Bu hazırladığımız yiyecekler ortaya konuldu, orada olmayan arkadaşlara da verilmek üzere tabak tabak arkadaşların kaldıkları odalara gönderildi. Hepimiz bu durumdan çok memnun olmuştuk. Aramızda başka görüşte olan arkadaşlarımızın görüşlerine herkesin saygı göstermesi ve onlarla daha yapıcı ilişkiler içinde olunması kararı alındı. Ben cezaevinde kaldığım sürece koğuşumuzda bir daha herhangi bir tatsızlık olmadı. Barış sağlanıp komünler yeniden bir araya geldikten sonra koğuştaki başıboşluk, disiplinsizlik ve dağınıklık da eski haline döndü. Paylaşımlar her zamanki gibi yapılmaya ve her türlü ihtiyaç yine eskisi gibi giderilmeye başlandı. İstediğimizi yapmış, bütün arkadaşları yeniden bir araya getirmiştik. Bu durum bizi son derece de sevindiriyordu. Kısacası hem biz hem de diğer arkadaşlar oluşan bu durumdan son derece de mutlu olmuştuk. Ben Ulucanlar cezaevinde tam 16 ay kaldım. Bu 16 ayın 13,5'u Yılmaz Güney'le ve 8. koğuşta geçti. Bu zaman dilimi içinde bazı enteresan olaylara tanık oldum. Bunların en ilginç olanlarından bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum. 10. ayrımın sonu sayfa 135.